Selam Hande.
Selam Hakan, nasılsın?
İyi, sen ne yapıyorsun?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çalışmaca.
Evet,
Savaş
peki.
var. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Ben beklemiyordum. Büyük ihtimal senin zaten bununla ilgili öngörülerin vardır ama siyasi, politik ajandadan uzak duran aydın olarak bu benim için biraz beklenmedik bir şey oldu.
Ya açıkçası öngörü hani şöyle bir şey vardı bütün dünya ekonomi camiasında diyelim şeyde. Tam savaş kokusu var falan gibi bir mevzular konuşuyordu ama ben de hani yok artık hani böyle de olmaz falan diyordum. Gerçekten hani ekonomik olarak bir savaşın çıkmasının ekonominin çarklarını daha hızlı döndüreceğiyle alakalı maalesef şeyin ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. Yani neyse bu bölüm hani savaş konuşmayacağız ama belki sonraki bölümlerde iş dünyasında nasıl şey yapacağını konuşabiliriz belki ama işte şey
Belki.
umarız tabii ki
İnşallah
şey.
hiç gerek kalmaz, biter ve yani gibi
Yani
gibi. Hadi değiştirelim konumuzu.
evet
Hadi.
çok yine çok tatlı olmayan bir konu konuşacağız ama artık böyle bir çözümle en azından çözümle alakalı çözüm üzerinden konuşmak istiyoruz. Ey markalar, ey şirketler diye bence artık giriş
Tiradını at.
bu olmalı. Evet. Ey markalar, ey şirketler, ne bekliyorsunuz ofislerinizi İstanbul'dan taşımak için? Bu bizim aslında kendi aramızda da sadece bizim aramızda değil tabii kamuoyunda da ara ara alevlenen ama sonra hemen sönen bazı şirketlerin hani bununla alakalı planları vesaire olduğunu duyuyoruz ama çok açıkçası yeterince konuşulmuyor.
Ben bu arada o planların rafa kalktığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir somut adım olduğuna dair ne bir duyumumuz var ne bir şey görüyoruz ama
Evet.
belki de hani detaylandırırız da ne duyuyorduk da ne oldu ne bitti diye. Fakat
Evet.
yani işte artan yaşam maliyeti krizinden bahsetmiştik aslında 2023 trendlerinden bahsederken tüm dünyada konuşulmakta olan. Evet, yani bunu her seferinde anlatırken de öyle anlatıyoruz. Evet, Türkiye olarak biz şu an ekonomi çok zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz ama bu anlamda aslında bir yandan da yalnız değiliz. Tüm dünyada bir enflasyon, tüm dünyada artan bir yaşam maliyeti krizi var. Hatta işte 2024'ün ilk çeyreğinde Amerika'da bir resesyon beklentisi var. Ne olacak, ne biteceğini bilmediğimiz, nasıl yansımaları olacağını, hani hoş yansımaları olmayacağını hep tabii ki herkes şu an tahmin ediyordur ama ne çaplı bir şey olacak, işte mortgage krizi gibi bir etki yaratacak mı, yaratmayacak mı, bunları bilmiyoruz. Bence şu birkaç terim de ben yine hemen peş peşe sıralayayım istiyorum ki sonrasında konuyu daha detaylı konuşabilelim. Çünkü tek bir konu değil Hakan'ın biraz önce, ey şirketler, neden hala İstanbul'dan beklemiyorsunuz, taşımıyorsunuz demesinin sebebi bir polikrizis durumu içerisinde yaşıyor tüm dünya ve Türkiye. Yani çoklu krizler. Sadece 2023'e baktığımız zaman işte bir seçim süreci geçirdik. Bir çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Onun haricinde iklim değişikliklerine bağlı yine İşte yangınlar, Çanakkale yangını, ondan sonra işte seller vesaire bir sürü maalesef böyle olaylar yaşadık. Dünyada işte devam etmekte olan bir sürü şey var. Her ne kadar işte bizim hayatımızı etkilemiyormuş gibi düşünse de günün sonunda sürekli olarak bir kriz ajandası içerisinde yaşıyoruz. Ve tüm dünya buna yönelik yaşıyor ve bunun insanoğlundaki izleri, İnsanoğluna yansımaları kolay değil. Başa çıkması kolay şeylerden bahsetmiyoruz. Çok ufak bir şey vereyim. Yarın 10 Ekim, bu arada biz bir bölümü kaydederken, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ve Türkiye'de mesela antidepresan kullanımları uçmuş gitmiş durumda. Gibi gibi bir sürü de yansımadan bahsediyoruz. Yani ekonomi, bu konuşacağımız konunun aslında bence bir sürü bacağı var. Bu bacaklarından birinin de hiç yadsınmayacak bir önemi olduğunu düşündüğüm bir de böyle bir yansıması var. Yani herkes çok sinirli, herkes çok öfkeli, toleransların çok düştüğü, herkesin kendini çok sıkışmış, yalnız hissettiği de dönemlerden geçiyoruz. O yüzden böyle bizi dinlerken böyle hissedenler varsa bilin ki yalnız değilsiniz. Sadece bunlar çok dile getirilmiyor belki ya da çok fazla duymuyorsunuz ama durum bu. herkes buna benzer duygularla baş etmek zorunda.
Ama ben çok sıkılıyorum yani bundan. Evet, bu arada söylediklerin hepsi doğru. Bence de hani herkes böyle kendini işte yalnız hissediyor, çaresiz hissediyor vesaire falan. Sadece Türkiye'de değil. Ama
hiçbir şey yapmıyoruz diyeceksin.
Bölgesel olarak hiçbir şey yapmıyoruz diyemem ama bir şey yapmamız lazım. Ve hani şey.
Katılıyorum.
Lazım da en kötü kelime ya.
Evet.
Lazım dediğin hiçbir şey gerek,
melimalı.
Lazım, melimalı. Hiçbir şey yapmıyoruz vesaire. Bir şey yapmalıyız diye onun stresini de yaşamayalım. Evet ama en azından şimdi bu tabii şey. Şirketler bazında işte bu pandemiyle başlayan süreç, hibrit çalışmanın, hatta evden tamamen home office çalışmanın ne kadar aslında mümkün olabildiğini gösterdi. Çoğu durumda da verimli olduğunu da, hatta daha da verimli olduğunu da gösterdi. Hatta işte evden çalıştığı için daha fazla çalışan insanlardan bahsediyoruz. Özellikle beyaz yakada. Çoğu insan özellikle o dönemde herkes şey diyordu. Biz de öyle diyorduk yani.
Ben
daha çok çalışıyoruz. Çünkü normalde toplantı dediğin şey günde 3 tane toplantı yapıyordun. Aynı ofiste olmadığını varsayalım. Oradan oraya git, maksimum 3 tane fiziki toplantı yapabilirsin. Şimdi böyle olunca 1 saat üst üste 7 toplantı yapılan falan günler olduğunu gördük, şahit olduk. Şimdi böyle olunca bir yandan da daha verim, tabii bunun hani verimliliği arttırıp arttırmadığı tartışılır ama günün sonunda en azından fiziki olarak yoldan vesaireden kurtuluyoruz.
Çok basit. Bak, buradaki çıkarım aslında şu: yapılabilir. Her endüstri için, her departman için, her şey için geçerli olmadığını tabii ki de hepimiz farkındayız.
Evet.
Ya da günün sonunda bazı şirketler var. Şimdi kimisi işte mesela ajans gibi söyleyebileceğim yerlerde. Ajansta bir üretim yok vesaire yok. Yani ama mesela bazı şirketlerde işin bir mavi yaka, bir üretim vesaire tarafı var. Bir de yönetim kadrosu diyebileceğimiz ya da işte genel müdürlük adında geçen, ofiste daha çok hayatın geçtiği diyelim bir düzen var. Şimdi mesela böyle bir yapıda bunların kararını vermek belki daha zor olabilir. Ama özellikle sadece yönetim tarafından oluşan, yani fiziksel olarak her gün bir yere gitme zorunluluğu olmayan yapılarda ya da yapıların da farklı modelleri olabilir. Hayat neden sadece İstanbul'da dönmek zorunda? Bunun neden konuşuyoruzun sebebi, evet bir deprem yaşadık. Bir yine yani günün sonunda yaşaması tabii ki de hepimizin dileği, hiçbir zaman böyle bir şeyin gerçekleşmemesi. Ama bu artık böyle biraz bilime karşı gelmek gibi oluyor. Şimdi böyle bir gerçek var. Esas işin ikinci boyutu, İstanbul'da artık yaşamanın çok zorlaşmış olması ekonomik anlamda. Yani işte mezun oldun ki öyle bir dönemden geçiyoruz. Eylül-Ekim dönemi, yeni mezunların işe girdiği dönemlerden bahsediyoruz. Eskiden yapılan şey neydi? İşte ev gelirsin, bir ya biriyle ev, işte eski üniversite arkadaşınla onunla bununla bir ev tutarsın. Ya birinin yanında kalırsın. Eğer toplu olarak böyle yeni istihdam edilen bir yerde çalışıyorsan belki oradan biriyle ev arkadaşı olursun falan filan gibi bir şey vardı. Ya da işte başka örneklendirebileceğim üniversite. Üniversitede de yine aynı şey var. Şu an İstanbul'da yeni mezun biri ne kadar maaş alabiliyor versus İstanbul'da hani bıraktığım şeyi geç, iş yerine yakın olmasına vesaire. Çünkü çalıştığı yere göre çok değişkenlik gösterir. Ama yakın civarında bile diyebileceğimiz bir ev tutabiliyor olması, hayat yani bu şekilde maaşıyla hem evinin kirasını hem hayat giderlerini hem başka bir şeyleri karşılayabiliyor olması artık çok çok zor. Ve ben şey fark ediyorum, eminim sen de fark ediyorsundur. Özellikle büyük şirketlerden, holdinglerden bahsetmiyorum ama orta ölçekli ve küçük ölçekli bu tür şeyler artık bu maaşları karşılayamıyor doğal olarak.
Hı hı.
Çünkü
yani yok lafını böldüm ama şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir illüzyonun içinde yaşıyoruz. Yani işte İstanbul'da bir şekilde gene yaşayıp mesela diyelim ki işte yeni mezun veya işte diyelim ki ortalama maaş alan bir birey veya aile diyelim. Şey illüzyonu. İstanbul'da neden yaşamak istiyoruz veya yaşayanlar neden yaşamak istiyor diyelim. İşte Boğazı var. Kültürel aktiviteleri ya, işin dışında diyorum. Hani şey olarak. Hani işte Boğaz var, deniz var, işte kültürel aktiviteleri var. Fazla işte bir yemek yemek istediğin zaman en iyi yemekten en işte esnaf lokantasına kadar vesaire falan her şeyi bulabiliyorsun. Birçok fırsat var vesaire var. Ama şöyle bir illüzyon içindeyiz bir yandan da. Sanki bunları
ne kadarını yapabiliyorsun?
Her zaman yapabiliyoruz gibi veya işte hani şu da bir şey. Hem trafikten hem de ekonomik olarak bu arada.
Yani ya trafik ben, çok büyük bir problem.
Ben Fatih'e kuru fasulye yemeye gitmek istesem en iyi kuru fasulye orada diye diyorum. Eskiden çalıştığım şirket oraya çok yakın olduğu için çok yerdim mesela. Ya öyle bir çile çekmem lazım ki burada. Hayatta gitmem yani kolay kolay. Oraya bir işim düşmesi lazım. Yani batmasın bu arada. Çok güzel yapıyorlar da. Yani hani bir yandan da böyle şeyler de var. Böyle durumlar da var. Dolayısıyla hani o illüzyonun içinde de olmak olmamak vesaire.
Bu bir şey de şey gibi. Orada bir köy var. Uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür gibi bir şey artık İstanbul'daki hayat. Yani evet çok güzel bir etkinlik var. Festival var mesela. Tamam diyorsun. Nerede? X'te. Ben oraya gidebilmek için öyle mi yapacağım, böyle mi yapsam, onu mu yapsam? Arkadaşım ama o Anadolu yakasında oturuyor. Yok o Avrupa yakasında. Yani anlatabiliyor muyum? Çok çok fazla parametre var ve o parametreleri denk getirebilirsen bir şeyler yapabiliyorsun. Ve bence şöyle de bir şey var Hakan. Bilmiyorum buna ne diyeceksin. Ben bu ara biraz aslında uzun dönemdir bunun hakkında biraz böyle düşünüyorum, okumalar yapmaya çalışıyorum. 2019'da hepimiz 2020'nin Mart'ında eve girdik. Ve 2020'de çıkmaya başladı, kimisi 2021'de, kimisi 2022'de evden çıkmaya başladı ve geri döndüğümüz İstanbul bizim eve girerkenki girdiğimiz İstanbul değildi. Ne anlamda değildi? İşte sosyokültürel yapısı olarak değildi. Ondan sonrasında gitmeye alıştığımız yerlerde daha farklı insanlar, daha farklı mekanlar vesaireler görmeye başladık. Yani biz içeride olduğumuz süreçte çok şey değişmişti aslında İstanbul'da. Bir yandan da hani böyle de bir şey var bence.
Evet yani zaten uzun zamanda değişiyordu aslında. Pandemiden önce de değişiyordu hani şey olarak. Evet hani o şey ama
o hengamenin içinde belki fark etmiyorduk. Ama göz yani şey olunca içeride kalıp sonra dışarı çıkınca etkisini bence çok yaşayan insan olmuştur.
Ya evet. Bir şeyde aslında bu bölümü ana yapmamızın istememizin tabii ki sebeplerinden bir tanesi de deprem bu arada. Yani biliyoruz ki ekonomik olarak yani Türkiye ekonomisinin %45'i yaklaşık hatta 50'ye yakını İstanbul'a kayıtlı İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı şirketler üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir risk barındırıyor. Yani hem ekonomik olarak hem de bu ekonomiyi ayakta tutan bireylerin aslında en önemli varlıkları olan hayatları bakımından. Yani böyle bir yine korku üzerinden vesaire şey yapmayalım ama deprem tarafı zaten bu. Ve hani şirket yetkililerinin bizi dinleyenler varsa bu arada lütfen bu bölümü yetkililerle veya işte hani direktör C-level seviyesi, genel müdür seviyesi vesaire insanlarla paylaşırsanız özellikle bu bölümü çok seviniriz. Çünkü gerçekten böyle planlar varsa, şimdi bunun birkaç kademesi var. Tabii ki bir şirketi bütün şeyini hop diye başka bir şehre taşımak vesaire çok kolay olmayabiliyor ama en başta bunun kademelerinden bir tanesi tabii ki hibrit çalışmayı önce aktif etmek. Hibrit çalışmayla beraber evden çalışma yani hibrit hani sürekli arada gelinen. Mesela şöyle bir şey olabilir veya insanları şimdi bir anda hani hop işte şeye Konya'ya taşınalım diye bir hani İstanbul'daki insanlar Konya taşınsın gibi bir şey demiyorum. En azından en başta etraftaki bölgeler olabilir. Yani örneğin şöyle bir çalışma sistemi mümkün olabilir. Diyelim ki İstanbul Anadolu yakasındaki bir fabrika veya bir şirket binası var diyelim. Hibrit çalışılmaya dönüldü ve işte şirket yetkilileri diyor ki İşte bazen toplantıların fiziki olması lazım. Bunun faydası var. Ki katıldığım bir nokta var. Yani fiziki toplantının ihtiyaç olduğu zamanlar oluyor ama mesela atıyorum bu haftada bir kere olur maksimum. Yani gerçekten haftada birden fazla ben böyle bir fiziki toplantıya hani beyaz yakalar özelinde gerek olduğuna emin değilim. Varsa da hani
pozisyon olarak, bazlı olarak tabii ki değişkenlik gösterebilir. Hiç ama gelmek zorunda yani, olmayanın olması gibi.
Hayır yani işte şirket kültürünü doğru şey yapmak vesaire falan bir sürü şey oluyor ya. Yani atıyorum Anadolu yakasında yaşayan şey olan bir şirketin çalışanları Sakarya'da oturabilirler. Ve Sakarya'da İstanbul'da ödeyecekleri kiralardan çok daha uyguna gerçekten bahçeli bir evde oturarak oradan işte Sakarya, İstanbul, Anadolu yakası arası mesela mesafe olarak 2-2,5 saatte gelinir atıyorum. Mesela en fazla yani hatta 2 saatte falan çok rahat gelinir mesela. Diyelim ki toplantıya gelinip sonra dönülebilen bir sistem olabilir. Yani bu şu an aklıma gelen modern ve hani öyle uydurduğum bir şey yani sistem.
Bence yani dediğine kesinlikle katılmakla beraber bence aslında hibrit çalışma şeyini de bir tık konuşmamız lazım. Çünkü şöyle hibrit çalışma modelleri de var. Tamam evden çalışabilirsiniz ama İstanbul'da olmak zorundasınız. Mesela bu da ya bazı şirketlerin hibrit kültürü bu. Yani atıyorum sen işte diyelim ki başka bir şehire gittin, başka bir şehirde hayat kurdun. Hani bir dönem öyle bir şey vardı ya ofislere dönmek zorunda kalmayacaksınız dendi. Ve bazı insanlar o zaman ben neden İstanbul'da yaşayayım? Ailesinin yanına giden oldu, başka bir şehirde hayat kuran oldu vesaire bir sürü şey oldu. Şimdi mesela bazı şirketlerde böyle bir şey var. Yani hibrit çalışabilirsin yani evinden gidip ya da işte istediğin kafede oturabilirsin eğer toplantı yoksa ya da fiziksel bir şeyin yoksa. Ama İstanbul dışına çıkamazsın. O yüzden hibritin tanımına bence bir tık yani belli şirketlerde revize olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi şöyle şeyler olabilir. Yani günün sonunda işin tanımı, yaptığın işin şeyi, şirket kültürü dediğin gibi bütün etkenler göz önünde bulundurularak ayda bir hafta ofise gelme gibi bir şey olabilir. Ondan sonra lojmanlar yapılabilir insanların burada geldikleri zaman kalmaları için. Günün sonunda herkes başka bir yerde şey kurmuş bir hafta gelip otel parası vermek vermemek vesaire tartışılabilir bu tamamıyla şirketin çalışan işte pikniğe götürmeyin diyoruz ya çalışan aidiyeti ya da işte insan kaynakları yetenek çekerken diye belki mesela bu bir yöntem olabilir ya da özellikle büyük şirketlere yani çok çalışanı olan ya da işte farklı bir bünyesinde şirket bulunduranların başka bir şehre bir üs kurmaları mümkün. Ki Türkiye'de bunun örnekleri var. Yani şöyle bugünden çalışması başlasa aslında fizibilitesi. Yani nasıl Apple'ın işte yurt dışında böyle inanılmaz büyük bir kampüsü var. İşte Google'ın var, Tesla gitti işte Kaliforniya'ya yaptı. Ondan sonra şimdi Almanya'da yaptı. Şimdi işte başka yerlere yapmayı planlıyor vesaire. Başka şehirler, daha güvenli, hayatın daha kolay olduğu şirketler, şehirler... Tiyatrolar açılabilir, ondan sonra sinemalar, kültür, spor salonları, yani askeri lojman gibi aslında oraya, oranın içerisine bir yapı kurulabilir. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Yani sadece benim... bu düşünceye yaklaşmanın ve bu düşünceyi denemenin bence buradaki önemi var.
Şöyle söyleyeyim, benim bir arkadaşım var. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinde çalışıyor. O holdingin alt şirketlerinden birinde çalışıyor. Holdingde işte bir şirketten bir şirkete geçmesi gerekti ve şirket Tekirdağ'da bu arada. Ana merkez Tekirdağ'da. Tekirdağ'a gitti. Çok daha mutlu. Yani hem bütçesi olarak çok daha mutlu hem de hayat hafta sonları sürekli çiçekler, böcekler içinde bilmem ne sürekli storyler vesaire falan. Benim izledikçe içim açılıyor mesela. O şimdi kendini anlamıştır. Yani şeyde dolayısıyla hani bu tarz mesela hani bir batısı var. Bu arada İstanbul özelinde konuşuyoruz. Evet. Hani burada şey hem depremden hem de ekonomik olarak aslında kiraların vesaire en çok hani ekonomik anlamda zorlandığı yer olduğu için. Ve hani batısında gidilebilecek yerler var. Doğusunda gidilebilecek yerler var. Onun dışında mesela bir örnek vereyim gene. Bizim ajansta ekip arkadaşlarımızdan biri İzmir'de yaşıyor. Ve ne işe alım sürecinde ne şeyde fiziki olarak hiç görmedik. Ve sizce bir negatif bir tarafını gördük mü? Hayır. Çünkü böyle bir dünyadayız artık yani.
Tabii. Ya şöyle düşün ben Ankaralıyım işte. 30 yaşına kadar da Ankara'da kaldım. Ve istediğim gibi bir iş bulabilseydim benim hala İstanbul'a gelmek gibi bir niyetim yoktu mesela. Ben çok İstanbul sevdalısı bir insan değildim. Gezmeye gelmeyi seviyordum İstanbul'a. Hı hı. Ama ne oldu? İstediğin işi bulamayınca... Mecbur oldu. Ha, bu arada ben çok seçiciyim vay efendim öyle bir değil. Hayır yani benim yaptığım işe dair Ankara'da çalışabileceğim bir şirket yoktu. Çünkü yani bunların hepsi işte İstanbul'a taşındığı için tabii ki de bu arada baktığın zaman metropol zihniyeti diğer ülkelere de bak. İngiltere'ye bakıyorsun, Londra. İşte atıyorum şeye bakıyorsun, Amerika'ya bakıyorsun. Tabii ki de zon yani Amerika çok büyük bir şeye yayıldığı
aynısını
için.
Aynısını söyleyecektim. Zon işte, bölge sistemi
tabii ki de var. Aynen öyle.
Birçok metropolde.
Finans New York'ta. Ondan sonra işte geliyorsun işte eğlence sektörü Los Angeles'ta. Teknoloji
New
sektörü.
New Jersey kötü yer mi mesela? New Jersey mesela New York'a yakın ama bir yandan ama yani
bir Manhattan değil.
Değil ama yaşanır mı? Yaşanır yani. Texas bu değil. Arada,
tam aslında senin söylediğin yani İstanbul yöresi gibi söyleyebileceğim bir şey.
Sakarya'sı.
New Sakarya. Aynen öyle. Bu arada yani Amerika'nın hani daha doğrusu şöyle New York dediğimiz yerin aslında o ada sadece Manhattan adası. Etrafıyla beraber aslında kocaman bir yerden bahsediyoruz.
Hı hı.
O yüzden bunların hepsi mümkün modeller ya da ben her zaman şeyi söylemiştim mesela özellikle yazılım. Mesela yazılım da niye İstanbul'da? Yani o çünkü daha ayrı bir şeyde duruyor. Mesela bambaşka bir yere kendilerine çok daha güzel yani çünkü daha ekran başında çalışan yani yazılım endüstrisine baktığımız zaman daha farklı çalışma dinamiklerine sahip. Mesela çok daha farklı bir yerde çok daha huzurlu, keyifli bir şekilde çalışabilirler. Yani şey ya, gittikçe aslında düşen bir hayat kalitesinde yani depremi bir kenara bırakayım tamam mı? Hani iki saniyeliğine. Ekonomiyi de bir kenara bırakayım. Yani bunların da her şeyin çok iyi olduğunu düşünelim. İstanbul'da artık yaşamak başlı başına çok zor. Yani işte dediğim gibi trafik bir yanda işte bir kaos hakim. Zaman dediğimiz şey mesela ya ben İstanbul dışına çıktığım zaman geçmesi gerektiği gibi geçiyor. Yani saate bakıyorum 10, bir daha bakıyorum 15 geçiyor. İstanbul'dayken saate bakıyorsun 10, bir daha baktığında saat 1 olmuş oluyor.
Evet.
Yani kendine bak, yani hayat ne sorusunun cevabını artık falan filan hani biraz oralara da böyle gidecek olursam ama bu bölümde gitmeyeyim ona, başka bir bölümde gideriz. Başka bir şey.
Evet. O felsefik tarafa göz kırpalım ama yani şöyle bir şey neden mümkün olmasın? Yani haritada bir yer seçip orada çalışmak. Bir de herkese göre farklıdır ya bu şey olarak. Yani bu arada hep şundan bahsediyoruz. Ana merkezin İstanbul'dan hemen taşınamadığı durum bu.
Evet tabii.
Zaten taşındığı zaman çok daha güzel bir ekosistem kurmak oranın etrafında mümkün. Yani hangi şehir olursa oranın etrafında çok daha iyi bir ekosistem kurmak mümkün. Ve bu sefer de şöyle oluyor. Yani tamam bu çok büyük şirketlerin yapabileceği bir şey. Evet her orta ölçekli KOBİ vesaire falan tabii ki yapamayacak bunu. Zaten o tarz şirketler için daha hibrit ve evden çalışma. Ama daha büyük şirketler için gerçekten orada bir hani onların da maliyetini azaltmak demek bu. Çünkü bu sefer şöyle olacak yani.
Bir yatırım maliyeti var ama sonrasında eminim daha karlı bir operasyona döner yani.
Ya tabii ki öyle. Yani sonuçta çünkü orada şöyle bir şey olacak. Onların ekosisteminde sağlayabildikleri şeylerle işverenler açısından da çok daha belki de işte işveren de şey olarak düşünüyor ya hani maaş ne kadar vermeliyim enflasyona göre vesaire falan. Onlar için de belki uygun bir şey. Günün sonunda mevzu hayat standartını, kalitesini belli bir seviyenin üzerinde tutmak ya. Günün sonunda bunu yapmanın birebir ölçütü her zaman para değil.
Tabii.
İstanbul dediğimiz zaman evet paranın önemi çok fazla oluyor ama daha şeylere geldi hatta işte seçimlerde hep şey mevzusu konuşuldu ya ekonomik kriz sadece aslında daha doğrusu daha çok büyük şehirlerdeydi ve o yüzden aslında seçim kararları biraz da böyle oldu gibi bir teori var. Yani doğruluğu tartışılmaz ama hep şey mevzusu var ya işte. Bireci'ye gittim. Orada bir işte etli ekmek yedim. Hala fiyatı şu diye bir sürü tweet paylaşıldı hatta bir yerde. Hani
doğru.
Normalde buraya göre buranın 1/3 işte. İstanbul'un 1/3 fiyatlarına vesaire. Ve şey çok kaliteli düzgün bir malzemeden bahsediyoruz. Yani
Hakan Bileci'ye gitme ya. İstanbul Ankara arasında fark var. Doğru. Yani yediğin içtiğin şeyde gelen hesapta evet. Tahmin birebir tabii ki de aynı şeyden bahsetmiyorum ama o masada da işte bir şey yedin o masada da yedin aynı şeyi yemiş ol ödediğin hesapta farklılık var.
Evet. Yani hem deprem hem de ekonomik sebeplerle şirketlerin bunları maksimum düzeyde yani gerçekten bu bölümü bununla ilgili olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü biz bunu kendi aramızda da konuşurken yani belki de şu dönem bizim tüketime övgü özelinde bir şeyin hani bayrağını alıp da hani bu konuda bir şey yapmalıyız diyeceğimiz bir konu varsa belki de ilk üçtedir evet. Bu konu. Yani doğru. O kadar önemli ki yani Celal Hoca mı Celal Şengör mü söylemişti? Deprem olduğu zaman Türkiye ekonomisi ve insanların birçoğunun burada olması sebebiyle Türkiye bağımsızlığını kaybetme riski var diye. Hani
böyle şeyler.
Bunları
biliyorum, ben de izledim bu arada. Celal Hoca dedi onu.
Bunları konuşmamız ve buna göre en azından elimizde bir şey yapabilecek bir şey varken, bu arada hayat standartlarımızı yükseltmekten bahsediyoruz. Yani hiçbir şey olmazsa hayat standartlarımız yükselecek.
Ya bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimal bu. Şimdi her şeyin ayrı bir şeyi var. Mesela şöyle düşünelim. Yani yeni işe başlayan insan, bekar insan, evli insan, çocuklu insan, işte üst level yani senior diyebileceğimiz seviye vesaire. Bir sürü şeyden bahsediyoruz aslında bir şirketin içerisinde konuşurken. Ve şöyle bir hayat düşün yani işte başka bir şehirdesin, oraya bir senin için hani çok güzel bir şey kurulmuş, bir sistem kurulmuş. İşte kreşi var, çocuğun okulu var, biliyorsun kim nereye gittiğini biliyorsun, onu biliyorsun. Yani bizim aslında benim mesela çocukluğumda büyüdüğüm yere çok benziyor. Yani Ankara'ya mesela çok benziyor bu. Herkes birbirini tanır genellikle. O yüzden hani böyle daha küçük yer diyebileceğim ki Ankara başkentimiz olmasına ve işte yaklaşık 7-8 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen Ankara küçük şehirdir yani İstanbul'la kıyasladığın zaman.
Bunu hep söylüyorsun evet.
Yani öyle, çünkü bizim işte yani çok çok rahat büyüdük. Hani tabii ki de dönemle ilgili ama şu an yine emin olun Ankara'dakiler İstanbul'dakilerden çok daha benim arkadaşlarım da onların çocukları da daha rahat, daha özgür, benim çocukluğumdakine daha yakın bir hayat yaşıyorlar. Ve bu mesela yani bu çok konforlu bir şey. Bu üstüne şu an işte insanların dünya kadar para verip sağlamaya çalıştığı konfor bu işte. Aman site içerisinde oturalım, çocuk özel okula gitsin, öyle olsun, böyle olsun dediğin şey sana hap gibi geliyor. Ve bu aslında şu an bu hayata geçmek isteyecek o kadar fazla insan var ki. Al sana talent, al sana yetenek havuzu. Al sana aidiyet. Çünkü oraya gittiğinde yani sen X şehrini bilmem ne yaptığında o X şehrinde belki başka bir şey yok tekrar yani. Sende kalmaya da devam ediyor. Al sana düşen turnover.
Tabii. Aynen öyle.
Yani işe böyle ya mekanik lütfen. Yerinden yaklaşıyormuşuz gibi hani düşünmeyin lütfen dinleyenler
oradan
ama.
Oradan da yaklaşıyoruz. Oradan da iki tarafa da.
Bu bir artı eksi dengesi ise eğer hani bu işin bir artısı var. Eksileri tabii ki de var. Olmaz olur mu? Eminim vardır. Biz şu an bunu çok şey bir şekilde konuşuyoruz hani önümüzde analizler yapılmış, planlar işte nereye taşınsın bu falan gibi bir yerde değiliz. Ama günün sonunda bazı opsiyonların masaya konması ve bazı opsiyonların artık konuşulmaya, değerlendirilmeye başlaması lazım. Bu polikrizis durumlarının en büyük negatif taraflarından birisi şu. Birey olarak biz hepsiyle mücadele etmeye çalışıyoruz ama bir yandan da şunu getiriyor. Her gün yeni bir şeye ya da sürekli yeni bir şey olması geçmişte yaşadıklarımızı unutturuyor. Ama bazı şeyler var ki maalesef unutulacak, unutmanın bir faydası yok bize. Tam tersi unutmamamız gerekiyor.
O yüzden lütfen şirketleri İstanbul dışına farklı lokasyonlara taşımak için en azından
daha görüşmeler, düzenli hibrit yapılar.
Hibrit yapılar vesaireye geçmek için şey yapalım. Yani bize mi kaldı, sadece bizle mi olacak vesaire demeyin. Şey bir laf vardır, çok popüler değildir ama benim adım Hıdır, elimden gelen budur diye bir laf var. Yani elimizden ne geliyorsa, evet çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Sonuçta hani bir şehri ama bu hani yıllardır konuşulan, başka sebepler de konuşulan, herkes taş toprağı altın diye İstanbul'a geldi vesaire diye konuştuğumuz mevzu da var. Son dönemde ama iki ana sebepten dolayı az önce konuştuğumuz daha fazla üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Umarız bu bölüm bir işe hani yarar ve hani birkaç şirket için bile veya birkaç kişi için bile faydalı olsa belki ara ara tekrar bunu konuşmak iyi olabilir ama tekrar hiçbir bölüm için herhalde bu kadar fazla söylemedim ama bu bölümü lütfen bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüğünüz veya en azından etrafınızda bir hani belki işe yarayabileceğini, aynı bilinçte olabileceğini düşündüğünüz insanlar varsa paylaşın. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var ve farkında kesinlikle değiliz bence yeterince.
Ben de kesinlikle katılıyorum. Bu bir de bir hareket yani. Birileri başlattığı zaman özellikle de sektörde böyle insanların herkesin baktığı markalar tarafından başlatıldığı zaman bence çok hızlı da ilerleyebilecek bir şey. Yani bu şey maaş arttırımlarında da mesela böyle olur ya da bizim kriz dönemlerinden sonra hep gelen soru şuydu işte markalar iletişime başladı mı? İşte bizim sektörümüzdeki hiç başlayan marka var mı? Sürekli mesela böyle şeyler geldi. Biri başladığında diğerleri de başlardı. O yüzden burada yine belki de şey diyeceğiz yani belki de Don Quixote CEO'lara ihtiyacımız var bu sefer.
Evet.
Bu sefer birilerinin hani en azından bir deneme, pilotlar yapma, pilot projeler yapma ya da işte hibridi tekrar bir gözden geçirme vesaire gibi bir sürü şey var diye düşünüyorum ben.
Evet. Umarız bu bölüm daha çok kişiye ulaşır. Bölüm bitti.
Görüşmek üzere. Çok iç karartıcı bir konu gibi gözükse de emin
ama
olun.
Ama çözümü olan bir
yani en
konu.
Azından
yani o yüzden
bir tarafını çözemeyeceğimiz bir şey. Bir tarafı doğal bir şey çünkü. Ona müdahale edemiyoruz. Hı. Ama öbür tarafına en azından çözüm anlamında sunulabilecek, yapılabilecek, birlikte düşünülebilecek bir sürü şey var. Bir tekrar böyle bir bunu konuşalım dediği gibi Hakan'ın büyük ihtimal aralarda tekrar biz bunu konuya değineceğiz. Çünkü çok önemli olduğunu ve yapılabilir bir şey varken yapmamanın da neden yapılmıyor diye bizim de aklımızda düşündüğümüz bir şey olduğunu söyleyeyim.
Son olarak bununla alakalı etrafınızda veya sizin şirketinizde yapılan şeyler varsa lütfen bizimle paylaşın Instagram'dan, DM'den, istediğiniz yerden. Veya işte bununla alakalı gördüğünüz bariyerleri bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
Görüşmek üzere.